Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, müzikte iz bırakanlarda bugün muhteşem, çok yetenekli bir sanatçımız daha stüdyomuzda. Ankara Devlet Opera Balesi viyola sanatçısı, aynı zamanda besteci Murat Gedikli. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Sizler nasılsınız efendim?
Çok iyiyim, burada olmaktan dolayı da çok mutluyum.
Evet.
Beni davet ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Başarılı bir meslek hayatınızın yanı sıra muhteşem enerjinizle stüdyomuzda olduğunuz için o enerji bana geldi. Şimdi çok güzel bir program olacak. Dinleyicilerimizle sizi ve müziğinizi konuşacağız. Hemen girmek istiyorum. Nasıl başladık? Viyola sanatçılığımız zaten var. Bestecilik kısmı da var. Oyunlara müzik yapıyorsunuz ve muhteşem müzikler bunlar.
Estağfurullah, ne demek? Şimdi bestecilik, evet bestecilik doğru var. Ama tabii bizler ne büyük besteci abilerimiz, büyüklerimiz var. Onların yanında naçizane.
Estağfurullah, elbette ki tabii ki.
Ama biz de hani elimizden geldiğince yeteneğimiz doğrultusunda ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu yetenekten öte biraz bende merakla başladı bu bestecilik işi. Yaşadığımız yaşımızın gerektirdiği, o yaşadığımız bir dönem vardır. Hani 80'li yılların çocukları. Müzikte bu yıllar önemli. Çünkü neden? Müziğin bir dönüşüm yaşadığı, işte elektronik müziğin başladığı, teknolojinin müziğe dair birleşmesi.
Evet.
Teknolojik bir takım işte bilgisayarlar, bilgisayar üzerinden müzik yapmalar. Mesela bunlar yokken eskiden biz ne yapardık? Bir tane teybimiz vardı. Basardık. Orada kendimizce bir hikaye anlatıp öbür teyipten de müzik çalar. O müziğe onu denk getirip işte atıyorum işte uzaylılar saldırdı deyip oradan müziğe denk getirip onu senkron işte kurgulayıp öyle evde çalışmalar yapardık. Denemeler yapardık. Böyle bir merakla başladı bu iş. Sonra işin içine teknoloji girince işte bilgisayar üzerinde veya işte sampling veya işte kayıt, ya işte şunu yaptık böyle, işte majöre bak, işte şunu şuraya koydum diyerek, tabii teknoloji ilerleyince biz de böyle merakımız da olunca yavaş yavaş işte o tarafa doğru kaymaya başladı. Sonra işler tabii ciddiye binince baktık ya biz bir şeyler yapıyoruz. Büyüklerimize de danıştık, bilen hocalarımıza da danıştık, ne yapabiliriz derken bestecilik böyle başladı. Ve sonra işte tiyatro müzikleri, TRT'de keza çok yaklaşık 50'ye yakın belgeselin çalışmalarını yaptım. Evet. Hatta ilk işimi de burada, yani işimi derken müzik bestemi Türkiye'nin Ses Radyosu'na yapmışımdır.
Çok evet. Güzel. Tabii çok de. Güzel. Çok da anlamlı olmuş o zaman.
Kesinlikle.
Evet, evet. Siz aynı zamanda biz aynı oyunda birlikte çalıştık.
Tabii, tabii.
En son Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım. Ankara Devlet Tiyatrosu. Bu müzikteki enerjiniz öğretirken de vücudunuzdan beden dilinizle bütünleşiyor ve oyunculara yansıyor. Bu da çok önemli bir şey. Bu karakterle ilgili değil mi?
Ya evet, ben biraz heyecanlı bir yapıya sahibim. Sen de çok iyi biliyorsun.
Evet, kesinlikle. Yani, muhteşem bir enerjiyle provaya
bazen
gidiyorsun.
Bazen beni rahatsız ediyor ama bu. Yani çok böyle...
kontrol mü edemiyorsun?
Kontrol edemiyorum bazen. Kendimi seyrediyorum, biliyor musun? Yani hareketlerime bakıyorum mesela. Kendimi içten seyrediyorum böyle. O enerji bazen çok küçük bir yüzdesi tabii bunun. Bana geri dönüşü çok hoş olmuyor ama genelinde baktığım zaman %90 bu çok iyi. Çünkü şöyle hissederek ve isteyerek ve inandığım bir şey olduğu zaman heyecanlanıyorum. Yani evet, bir prodüksiyon var. Karşımda da iyi bir materyal var. Ben de elimden gelen en iyisini yaptığını yanıp bunun en iyisini ortaya nasıl çıkarırım diye heyecanlanıyorsam o zaman o enerjiyi görebilirsin.
Kesinlikle.
Ama eğer yoksa bir şey...
O İyi bir şey değil belki de.
O enerji düşüyor ya.
Oyuncularla çalışmak çok zordur. Yani çünkü hani elbette müzik bilgisi çok fazla olan oyuncular da var. Ama bir yandan da hani solfej bilgisi olmayanlar da oluyor. Yani sen onlara tek sesi geçtim. Üç ses birden söyletiyorsun. Yani bu...
Meye çalışıyorum evet. Yani, evet. Tabii...
yani sonuçta söylüyorlar.
Evet. Evet kolay değil. Yani profesyonel içlerinde profesyonel olmayanlar var müzik konusunda. Yani hı-hı. Hani. Yetenekleri var evet söyleyebiliyorlar. Oldu ama ya.
Oldu.
Yani oldu.
Tebrik
çünkü evet, neden oldu biliyor oldu. Musunuz? Şundan da kaynaklanıyor. Karşı taraf da buna inandı. Yani karşı taraf da bu işin güzel olacağına inanıyorsa zaten o zaman çıkıyor ortaya. O da bir çaba sarf ediyor. Bir şekilde işin içinde o da götürüyor işi ve güzel oluyor.
Nasıl oluyor? Bir oyuna müzik yaparken yani o oyunun... Değil mi? Bu çok klasik bir soru ama ben bunu çok merak ediyorum. Yani hani metni aldıktan sonra mı böyle işin içine ve hikayeye girdikten sonra mı oluşuyor? Yoksa metinden önce biraz bilgimiz var böyle gelmeye başlıyor mu o sırada? İlham perileri.
Hepsi. Bunun yanına ama en önemli faktör şans. O da şöyle. Mesela tiyatro oyunlarından örnekler vereceğim ama ondan önce mesela şöyle bir örnek vereyim. Şöyle şeyler yaşanıyor. Yıllar önce burada bir TRT bünyesi içerisinde yine bir haber programdı zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. Onun bir jenerik müziği yapılacak. Yaklaşık 30 saniye jenerik müziklerini biliyorsunuz çok uzun değil.
Tabii.
Bana görüntüyü verdiler ve 2,5 dakika sonra iş bitti bende. Çok ilginç. Kafamda bir şeyleri düşünmüşüm mesela. Hani dedim ya demin teknolojik olarak ya işte şuraya şunu koyalım, şu altına şu sesi koyalım, üstüne de şunu çalalım falan diye böyle bizim gibilerde devamlı düşünülür. Ondan sonra yani mesela araba kullanırken bile birçok zaman ben hani gider kafa onu düşün. Ya işte, işte şunu şöyle yapayım. Çok ilginç ki tam görüntüye göre bir şey düşünmüşüm mesela orada. Pıt pıt pıt hemen kaydını yaptım yazdım. 2,5-3 dakikada işi buldum. Hani teknik tarafıyla bu iş 1 saatte bitti mesela. Öyle de oluyor. Teksti alıyorsunuz. Gelelim tiyatro oyunlarına mesela. Hı. Teksti alıyorsunuz. Bir kere teksti aldığım zaman ben hani baştan sona önce okumaktan önce tekstin ana fikrini yani oyunun şeyini
temasını
çözmek. Yani ve onu anlamak mesaj. Önemli. Tabii mesaj önemli. Yani burada ne isteniyor? Ne anlatılıyor? Hangi dönemde geçiyor ve yönetmenle birlikte oturup hani o döneme ait ne tarz bir müzik istiyor yönetmen?
Bu da kere, çok önemli
tabii,
değil mi?
Yani önce bunu bir...
Bazen duyuyoruz dönem başka gelmişiz şimdiki müzik, şimdiki yılların teknolojisiyle yapılmış müzikler kullanılıyor ve bunun örtüşmediğini görüyoruz. Bu çok hı-hı, önemli hı-hı. Bir şey.
Şimdi yönetmen burada bir numaralı adam. Hı-hı. Şimdi sonuçta sahneye koyan kişi o. Onun kafasında hayal ettiği bir şey var. Önce tabii senin de bildiğiniz, sizin de bildiğiniz gibi yönetmenin fikrini alıyoruz. Diyoruz ki hocam burada ne istiyorsunuz? Ana fikrine bakıyoruz, oyunun işte dönemine bakıyoruz, ne anlatıldığına bakıyoruz. Ve yönetmenin hissettiği ve istediği tarzı aldıktan sonra ondan sonra biz de kendi fikrimizde içine bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Ve daha diyor ki yönetmen yani siz yapın sonra konuşalım. Biz yapıyoruz. Yönetmen diyor ki tamam çok güzel olmuş ama şurayı şöyle yapalım, burayı böyle yapalım diyor. Kendi hayalini bize yansıtıyor ve ortaya o şekilde bir şey çıkıyor.
Evet.
Tekst okumak bazen gerekiyor. Bazen gerekiyor da aslında tekst okumak lazım ama işte bu bir hani her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derler ya. İşte bende de şöyle oluyor. Yani mesela bazı sahnelerde gerçekten tekstteki o bir kişinin, bir karakterin anlattığı şeyin cümlenin anlattığı o ifadeye göre bir müzik yapmanız gerekebiliyor.
Hmm.
Mesela şimdi Ferhat Reşit'in yapıyorum. Ferhat Reşit'inde mesela neresiydi? Yanlış hatırlamıyorsam birinci sahne sonu, ikinci sahnenin başına. Hı hı. Mesela oraya bir sahne geçişi yapalım dedik. Fakat birinci sahnenin sonunda bir drama anlatırken ikinci sahnenin başında işler biraz daha hani farklı bir mesela nasıl söyleyeyim daha mesela bir gündüz böyle daha neşeli bir ortama doğru giden bir bölüm var.
Hı hı.
Ben oraya bir normal bir sahne geçişi yaparım. Sahne kararır, öbür sahne açılır, oyun gider. Hayır, ne yaptık? Son lafın anlamına göre bir gerilim yarattık. Hmm. Ve onu öbür tarafa bağlayan bir müzikle birlikte oraya geçirdik.
Geçiş yaptınız.
Bazen böyle detaylar gerekiyor tekstin içinde.
Hepsi bir bütün demek
evet. Yani o anki oyunun, yönetmenin, tekstin ne anlatılması gerekiyor. Bunların hepsinin bir araya gelmesiyle... ne olacağı ortaya çıkıyor. Yani evet. Tek bir şey. Okuduk tekst. Teksti okurum. Ben öyle yaparım falan değil bendeki şey. Sanıyorum genelde de öyle çalışıyorum.
Sohbet çok güzel gidiyor. Buyurun. Muhteşem ama senin müziklerine de tanıştırmak istiyoruz dinleyicilerimizi. Ne dinleyelim?
Oo, şey gibi oldu bu. Şimdi bu yaz falan. Ya ne dinleyelim? Bilmem, şimdi yaptığım tiyatro müziklerinden örnekler tabii getirdim ki, mesela. Yani hadi bakalım.
Hani ilk önce hangi?
Seçmek çok zordur. Zor, hepsi zor, senin bebeklerin. Evet. Hayır, ama bunlardan birini hemen seçeceğiz.
Hayır, tabii ben ne düşünüyorum biliyor musun? Evet. Hangisini ilk dinlesek de beğenseler.
Onlar bence hepsini beğenecekler.
Şimdi mesela şöyle bir şey var. Kösem Sultan'dı yanlış hatırlamıyorsam, ya da Deli İbrahim. İkisinden, Deli İbrahim ya da Kösem Sultan, ikisinde bir taç giyme töreni diye bir yaptığımız müzik vardı. Mesela evet. Burada Deli İbrahim'de, özür dilerim.
Evet.
Deli İbrahim'e taç giydirmek istiyorlar. İşte tahta oturtacaklar. Fakat Deli İbrahim'in hikayesini biliyorsunuz yani. Evet. 20 yıl zindanda kalmış ve istemiyor, korkuyor, ürküyor. O anın hem müziğin içinde şey var, iktidar var. Yani o tahta oturmanın verdiği o ihtişamlı istek var müzikte. Hı. Ve aynı zamanda da şey var, dram var.
Evet. Dinliyoruz.
Dinleyelim.
Hakikaten tüylerimiz diken diken oldu.
Muhteşemdi.
O söylediğin, betimlediğin şeyi hakikaten böyle gözümüzün önünde canlanıverdi. Şimdi aklıma bir şey geldi.
Buyurun.
Ben bu müzikleri dinlediğim zaman. Uzun yıllar önce, 70'li yılların sonuna doğru belgeseller olsun, işte küçük diziler olsun, reklam jingle'ları olsun, kayıtlarına ben de çok gittim, çaldım. Ustalarımız, hocalarımız, bestecilerimizin değişik eserlerini icra ettik. O zaman şöyle bir şey vardı. Bestecilik teknikleri açısından. Daha doğrusu teknolojinin bestecilere getirdiği kolaylıklara bağlayacağım işi. Şimdi o zaman malum şimdiki gibi bilgisayarda nota yazma yok. Her şey elde yazılıyor. Yetişmesi çok zor. Gerek küçük ölçekli, gerek büyük ölçekli gruplar, böyle dijital şeyler, olanaklar olmadığı için insanlar bulunuyor. Ona rica, buna rica, işte herkes geliyor, kısım kısım çalıyor. Örneğin deminki müzikte kullandığın bir yaylı ordusu, o zamanı düşündüm de onlara çaldırmak, üflemeliler ordusu filan.
Hepsine tek tek rica edilecek de stüdyoya
gelecek. Gelecek, çalınacak, stüdyolara gidecek.
Emek, çok büyük emek.
Şimdi teknolojinin getirdiği bir rahatlık var ki bu seslerin hepsini bildiğim kadarıyla, hı-hı, sizin kadar bilmiyorum tabii.
Mevcut.
Alıyorsunuz bunları, tek başınıza hepsini çalabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Evet. İnsanlara ihtiyaç mı kalmadı? Çalgıcılara ihtiyaç kalmadı. Gittikçe de kalmayacak mı? Tabii ki besteciye, hı-hı, büyük kolaylıklar getirdi. Stüdyocuya büyük kolaylıklar getirdi. Zaman çağımızda çok hızlı ilerleyen, hı hı, ve herkesin zamana ihtiyacı, hı hı, var.
Adeta zamanla yarışıyoruz.
Evet, zamanla yarışıyoruz.
Zamanımızı satın alıyoruz.
Evet. Bu büyük kolaylıklar getirdi. Dezavantajları da vardır diye düşünüyorum bir müzisyen olarak. Bu konuda
hemen söyleyeyim. Çok güzel.
Neler düşünüyorsun?
10 puanlık uzman sorusu gibi bir soru oldu. çok faydaları var ama şöyle, bunun bir, hani hep şunu söylerim, Mozart bunlara sahip olsaydı ne olurdu?
Neler olurdu, kim bilir?
Bir şey söyleyeyim mi? Mozart bunlara sahipti. Mozart'ın beyninde vardı. Hı hı. Onları sampling gibi duyuyordu. bizim gibi Mozart olmayanlar için yapıldı bunlar.
Estağfurullah.
Yani
ben onu kastetmedim aslında. Yok, benim söylemek istediğimin ne olduğunu anladın.
Çok iyi anladım.
Ama şurada sadece böyle nostaljik, duygusal bir şey de yapmak istemiyorum. Ama işte analog bir sesin efendim tadı filan, bunu demek
doğru
istemiyorum.
Doğru mu?
Bu da var.
Geleceğim oraya zaten.
Söylemek istediğim şey.
Şimdi bu teknolojik soundlar bize yalnızca vakit kazandırmakla kalmadı. Sizin de bildiğiniz gibi bu tür prodüksiyonları yapmak hepsi birer maliyettir. Şimdi demin de söylediniz.
Tabii işin bir de ticari boyutu da var.
Evet. Şimdi bir orkestraya bir şeyi çaldırdığınız zaman o koca orkestrayı toplayacaksın, bir yere sokacaksın, onlara çaldıracaksın. Bunun maliyeti çok yüksek.
Zaman.
Evet, maliyet. Zaman. Şimdi bu teknolojik soundlar, bu çıkarılan modüller, bunlar bize bu anlamda çok büyük fayda sağlıyor ve zaman anlamında çok büyük fayda sağlıyor. Ama gel gör ki çok güzel mesela klarnet soundları var. Çalınmış. Hatta ve hatta mesela Berlin Filarmoni Orkestrası'nın tüm birinci sanatçıları, kemancılardan nefesli sazlardan, vurma sazlardan hepsinin özellikle bunları çalıp bir modül hanemi satıyor adam. Berlin Filarmoni Strings diyor mesela. Berlin Filarmoni Woodwinds diyor. Tahta çalgılar, yaylı çalgılar diye. Ve siz bunu sampling'i almışsanız eğer ve bunu mesela atıyorum oradan birinci bir keman diyorsun. İşte legato, bağlı bir keman sound'u almak istiyorsun. Bunu bastığın zaman tek bir solo olarak orada adamın da resmi çıkıyor. Şimdi bunu burada siz ister bir piyanoda tetikçi olarak kullanıp piyanoda onu çalın. İster bir midi kemanla çalın. Ama siz orada timpani de çalarsanız bastığınız zaman siz oraya timpanist sesini veriyorsunuz. Ama şimdi daha da derinlemesine. Şimdi bir piyano tuşunda timpani nasıl çalınır? İşte evdeyim, ben seçtim, harika bir timpani ses geliyor. Bastığınız zaman bütün notalarını piyanoda duyabiliyorum. Şimdi bunu çaldığınız zaman bir midi klavyede, piyanoda bunu çaldığınız zaman piyano çalıyormuş gibi hissetmememiz gerekiyor. O tuşa basarken timpaniye vuruyormuşsun gibi hissettim.
İşin bir de bu tarafları.
Tabii. Şimdi bunu böyle eğer bu şekilde yapabiliyorsan ve onu da biliyorsan, bir orkestracı bunu çok iyi bilir. O zaman gerçek timpani sound'unu oraya verebiliyorsunuz. Bunların hepsi harika, mükemmel, çok güzel. Zaman, maliyet süper. Ama ne olursa olsun ben yine de şunu söylüyorum. Bir canlı orkestra kaydına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Bu teknolojik dediğinizin avantajlarından bir tanesi de şu. Demin de söylediğim gibi hiç şey yapmayın. Hani Mozart olsaydı ne yapardı? Evet, Mozart'ın ayrı bir adam. Kafasında bunları duyabiliyor. Adam bestesini yaparken orkestrayı kafasında duyabiliyor. Şimdi bunu yani yani bunu
muhteşem
herkes
yetenek.
Yani korkunç bir şey. Bunu hiç kimse duyamaz.
Gibi örnek mı? Daha Beethoven.
Tabii şimdi bunlara
duymak,
girersin.
Duymak
adamın kulağı yok ama müthiş halde. Tabii. Bunları beyinlerin içerisinde bu samplingleri ise şimdi bu teknolojik kolaylıklar bize daha kolay hissetmemizi sağlıyor. Şimdi ben oraya piyano ile çalıp tamam mı? İşte demin dinlediğimiz müziği mesela piyano ile çalsam ya ne hissedeceğim? Piyanoda çalacağım. Kafamda onu hayal edebilirim. Ben hayal edebilirim. Niye? Çünkü ben orkestracıyım. Biliyorum hani orkestranın sound. Şimdi orkestracı olmayıp da besteci olan insanlar da var. Tabii ki olabilir. Şimdi adam o yaylıyı orada duyduğu zaman o zaman ona daha farklı ilhamlar gelebilir. Kendini başka bir yerde hissedebilir. Onu bir orkestrayı toplamadan önceden duyma şansı var. O çok büyük bir avantaj mesela. Evet. Yani ya şuraya bir arp koysam da acaba nasıl diyorlar. Şimdi adam piyanoda çalıyor ama arp duymak istiyor. Nasıl ya bizim işte bilmem kime bir rica etsem de bana bir çalsa da. Ha evet bak arp burada çok güzel işte bunun register'ı şöyle falan. Ona gerek kalmadan orada arp şeyini seçtiği zaman çaldığında ha diyor ki işte arp dışı böyle güzel tınlıyor. Bu kolaylıkları var.
Birçok kolaylıklar getiriyor
evet.
Tabii.
Evet dezavantajı da şu.
Tat lezzet.
Evet.
Anlamında.
Aynen
benim de söylediğim
tat
gibi.
Tat lezzet. Yani,
yani bir insanın vücuduyla bütünleşmiş olan bir enstrümanı kullanmasından doğan bir ürün bambaşka bir şey.
Bambaşka bir şey.
Ruh mu olmuyor da? Daha az mı?
Ya belki bir ruh eksikliği diyebilir miyiz?
Bir şey söyleyebilir miyim? Onu da yapıyorlar biliyor musunuz? Bunun
mutlaka.
Örneklerini gördük.
Evet.
Mesela bana bir Bach solo keman konçertosunu dinlettiler. Sırf makinede yapılmış. Yani nasıl ya falan dedi. Ha, evet sen ben biz anlarız biraz onu. Ama yani hakikaten hani normal böyle bir şey ortamında sen onu gayet bildiğin bir solo kemancı ve orkestra çalıyormuş gibi dersin. Ama bu da çok detaylı mix masteringler yapılıyor. Evet. Saatler harcanıyor. Yani dersin ki adama çaldırırım daha.
Daha kolay olabilir tabii.
Yani bunun dezavantajı yalnızca ruh diyebiliriz. Hı hı. Yani bir tabii ki ben çalarken böyle hissetmek.
Evet.
Başka bir şey.
Tabii ki.
O zaman yine müzik diyelim.
Yine müzik, evet.
Murat yine çok konuştun Murat Gedikli.
Hayır. Estağfurullah.
İyi ki konuşuyorsun, iyi ki geldin.
Ne yapalım?
Murat Gedikli'den şimdi acaba ne dinliyoruz?
Ne dinleyeceğiz eserlerinden?
Şöyle yapalım. Şey gibi oldu. 1994'te çıkan albümünde falan. Çıkmaz Sokak Çocukları diye bir oyun vardır.
Evet.
Bu oyun çok özel bir oyundur.
Özeldir.
Biz bunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde yapmıştık. Buna yaptığım bir tema var. Mesela onu dinleyebiliriz.
Dinleyelim. Etkileyiciydi değil mi?
Evet, gerçekten. bu da çok keyifliydi.
Çok dramatikti.
Ben birazcık şeyden söz etmek istiyorum. Buyurun. Hep bestecilikten konuştuk. Yine döneceğiz tabii burası.
Önümüzde, ben de onu merak ediyorum.
Evet.
Gelecek soruyu
önümüzde bir sürü eserin, bir sürü oyunların listesi var. Hepsi birbirinden güzel müzikler mutlaka. Ama şimdi sizi buraya getiren öncelikle orkestracılığınız.
Tabii.
Ondan önce de tabii orkestracı olmadan önce de aldığınız eğitim.
Evet.
Buraya nasıl geldik? Hani çocukken çok klasik bir soru. Anneniz babanız mı sizi şey etti yoksa efendim yönlendirdi? Ailenizde müzisyen var mı filan gibi böyle bir işte bu sorulardan.
Ben ona hep şey.
Bu neden? Hikayeye nasıl başladın?
Hemen bir şey söyleyeceğim çok güleceksin. Neden müzik?
Kaç yaşında keşfedildin?
İşte.
Konservatuar macerası nasıl başladı? Öncesi sonrası. Birazcık oradan.
Yaşım ortaya çıkacak tamam.
Yok yıl vermezseniz.
Veririm ya ne olacak hiç sorun değil.
Ben veriyorum 81 yılında gelmiş. Hesap edelim.
Kopya. Müzik olayı şöyle başladı. Biz kaç senesiydi yanlış hatırlamıyorsam 77-78 yıllarında aşağı Ayrancı'da oturuyorduk Ankara'da. Klasik işte. Babam benim Polatlılıdır rahmetli. O böyle çok yetenekli böyle bağlama çalar, ut çalardı. Bayağı da çalardı yani. Şimdi bak şimdi şu göz yani bu şeyde baktığım zaman bayağı çalıyormuş ya.
Bu donanımla.
Ha bu donanımla bakınca. O zaman böyle tabii ki çocukken bize çok evet. Şey girdi ama hani büyüyünce ya aman falan değil yani.
Çocukken adam, herkesin babası bağlama çalıyormuş.
Tabii canım geliyor, ama bayağı ama çalardı. Hatta düğünlere falan gidip çalarmış. Neyse sonuçta bir müzik yeteneği var. Ayrıca benim dedemin kardeşi anne tarafından. Devlet Tiyatrosu sanatçısı Adnan Hekimoğlu. Hı. Bu 1950'li yıllardan bahsediyorum falan. Velhasıl tabii ben evde her ailenin annenin babanın çocuğunu keşfettiği gibi ya bizim oğlan işte aynı müziği tekrarlıyor işte ritmini eliyle vuruyor falan gibi.
Hemen çalıyor.
Tabii hemen.
Duyduğunu işte, anında şey yapıyor. Gerçekleştirebiliyor.
Hikayesi. Yani komşumuzun oğlu da yine Yukarı Ayrancı'da bir tane bir hocaya gidip bağlama dersi alıyor. Diyorlar ki ya işte o da Murat, onun adı da Murat. Diyorlar ki ya iki Murat birlikte gitsinler işte oradan bağlama dersi alsınlar. Tamam biz gidiyoruz, başlıyoruz bağlama dersine. Hoca da donanımlı bir hoca. Selahattin Hoca, çok iyi hatırlıyorum. Nota öğretiyor önce bize. Bayağı böyle hekim oğlu derler falan diye. Ben bayağı çalıyorum bağlamayı. Derken hoca diyor ki ya bu çocuk çok yetenekli, müziğe yeteneği var. Siz bunu niye konservatuvara vermiyorsunuz? Klasiği cümlesi kuruluyor.
Ve hayat bir anda değişiyor değil mi?
Ben orada basket oynuyorum ama deli gibi. Mahallede basket oynuyorum. İşte bir basket kursuna gideceğim. İşte sporcu olacağım falan diye deliriyorum o arada. Ya evet onunla nasıl yaparız, nasıl ederiz derken Cebeci'ye gidin işte orada işte görüşün işte ders aldırın falan filan böyle bir takım prosedürler var. Gidiyoruz işte babam o zaman götürüyor beni. Birileriyle tanıştırılıyoruz işte diyorlar ki bir kulağına bakalım bizim klasik hareketler kulağıma mı bakılıyor? Müzik kulağı var mı? İşte ritim yeteneği var mı? Hani bunları özellikle biz zaten biliyoruz ama dinleyicilerimiz de bunun böyle olduğunu bilsin diye açarak söylüyorum.
Kesinlikle çok iyi diyorsun. Ondan bilinçlensinler.
Sonra, evet aynen öyle. Yani bir müzik kulağı var mı diye işte önce piyanoda bir ses sonra eğer onu doğru verirsem
sadece
iki ses.
Sadece kulağın olması da yeterli.
Yeterli değil. Yani bu üç ses arkasından dört tane sesi aynı anda çalıp aynı anda piyanoda basıp benim o dört sesi de ve diğer sesleri de doğru vermemi kontrol ediyorlar. Ben çoğunu bunun doğru veriyorum. Sonra da bir ritim testine giriyorum. Diyorlar ki evet bu çocuğun yeteneği var. Sınav tarihi şu tarihi buyurun girsin şeklinde. Allah rahmet eylesin İstemen Taviloğlu yapmıştı evet. Benim sınavımı.
Nurlar içinde yatsın İstemen hocamız.
Yani gelmiş geçmiş çok önemli hocalardan biridir. Korkunç yani çok iyi bir tonmeisterdi çok iyi hatırlarsınız.
Evet. Hocamızı da andık bir program.
Aynen öyle evet. Çok çok önemli.
Bizim bir programımız vardı.
İstemen Hoca sağ olsun beni sınava alıyorlar. Sonra ben kazanıyorum işte o dönem. 1980 yılı 80-81 yılı sezonu biraz kötü bir döneme denk geliyor belki ama tabii biz müzisyen olarak işimize başlıyoruz. Öğrenciliğim şöyle bir şey var tabii sınava girdikten sonra bir ikinci aşama oluyor. Şimdi ikinci aşama da şöyle bir şey oluyor. Hani hangi enstrümanı çalacağım? Evet. Bana sormadılar. Şimdi öyle de bir şey var biliyor musunuz?
Bana dediler da sormamışlar.
Ya evet.
İşte ben kemanımla girmiştim. Ama klarnet hocası oldum.
Keman. Evet. Bana da sormuşlar. İşte, ya sen işte vurma sazlar, davulcu mu olacaksın? Veya tiyatro bölümü gerçi üniversitedeydi o zaman ama. işte efendim işte nefesli saz mı çalacaksın? Yaylı saz. Hiç. Beni gitmişler hemen tık yaylı saz diye yazmışlar. Ya keman çalacağım, ya viola çalacağım, ya violonsel çalacağım, ya da kontrbas çalacağım.
Viyolayı da...
Ha şimdi onun da hikayesi var. Geleceğim. Ondan sonra sınava girdik. Oradan bir hocanın birisi Betül hocam sağ olsun beni bugünlere getiren Betül Başeymezler. Viyola olsun dedi. Çok da naiftir böyle kendisi. Olsun. Çıktım ben. Viola olacak dediler. İşte viola falan. Ben o viola'yı tabii herkes gibi violonsel zannederekten ilk aklıma gelen ben nasıl taşıyacağım bunu oldu. 10 yaşındayım. Çok ağır ben bunu nasıl taşıyacağım? Dediler ki hayır viola o değil. Viola yine keman gibi çalınır. Fakat kemandan biraz daha kalın. Sesi biraz daha kalın. Kendisi de biraz daha kalın fiziki olarak. Biraz daha boyu uzun ama yine aynı keman gibi çalınan bir enstrümandır dediler. Ben çok sevindim taşıyabileceğim için.
Oh dedim.
Ve böyle başladı. Betül hocamın yani sesi hiç kulaklarımda yapabilirsin Muratcığım diye böyle bir onun bir ince bir sesi vardır. Ondan sonra böyle biz konservatuvara girdik. Tabii orta bir, orta iki, orta üç derken o yıllar
bir
tabii...
Bir ömür. Evet. Bitmeyen bir
1990,
müzik
91'de de o zaman Cebeci'de okudum ben 3,5 sene. Çünkü 80-81'de girdim. 84'te zannediyorum Beşevlere taşındık. O zaman Hacettepe Üniversitesi olmuştuk. Burada da işte yatılı bir eğitim aldım. 1991'de mezun oldum. Sonra da söyleyeyim mi?
Söyle.
Operaya girdim.
Devlet Opera Balesi,
viola sanatçısı oldu.
Şimdi bizde şöyle bir şey vardı. Biz öğrenciyken üniversite yıllarında üniversiteye geçtiğimiz zaman siz zaten Ekrem abi de hocam söyledir bu arada. bize hocamız şey derdi. Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nda öğrencilerimiz her sene her hafta bir eserde bizi orada görevlendirirlerdi. Hani alışalım bilelim nasıl oluyor diye. Biz her hafta gider orada çalardık. Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nda. Bizim için hem çok iyi bir tecrübeydi.
Tabii.
Hem de sınav notuydu. Yani ben sizi mutlaka burada göreceğim derdi hocam. Bir 4 sene öyle bir Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda çalışmışlığım var. Ondan sonra da opera, Devlet Opera Balesi Orkestrası sınav açtı. Ondan sonra sınava girip de kazandık.
Bundan sonrasını bir müzik dinledikten Bravo. Sonra devam edeceğiz Bravo. Sevgili dinleyicilerimiz. Hemen şimdi Murat Gedikli'nin hangi güzel bestesini dinleyeceğiz? Hangi oyundan?
Hemen söylüyorum. Bu da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'nda yaptığımız Yolcu adında bir oyun. Bu Mevlevi tarzda bir oyun. Mevlana'yı anlatıyor. Çok hoş, çok felsefik bir oyundur bu. Bunun tema final müziğini dinleyelim.
Evet, dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz.
Bir güzel eserden sonra yine kaldığımız yerden devam edelim.
Edelim. Çok etkileyiciydi evet. bu arada yani kesinlikle.
Evet, evet. Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçılığı sürerken daha bestecilik denemeleri başlar. O süreçte çalıcı olarak neler yaptın? Ben bir şeyler görüyorum. Efendim işte Fransa'da, Marsilya'da.
Ya o Fransa evet şeyler, anlatayım.
Şeyler,
o
turneler, güzel anılar falan da vardır mutlaka şeyler içerisinde.
Şimdi bizim öğrencilik yıllarımıza aslında.
Bir de şunu söyleyeyim, çalıcılığı şu anda bırakmış değil.
Hayır Sadece değilim asla.
Çalıcılık sürüyor.
Tabii.
Onun yanında oyun müzikleri, belgesel müzikleri, dizi müzikleri devam ediyor.
Aynen öyle. Ya çalıcılık açısından öğrencilik yıllarında bizim konservatuvar benim dönemimde yani siz de bilirsiniz şey vardı Fransa'da bir orkestra kurulmuş yaz orkestrası Akdeniz Gençlik Orkestrası bu orkestraydı bu. İşte bu Akdeniz ülkeleri Akdeniz'e bağlı ülkeler Akdeniz'in kıyısı olan ülkelere ülkelerde sınavlar yapılıyor. İşte Fas, İtalya, Mısır, Türkiye. İşte o sınır içerisinde buradan sanatçılar, iyi çalıcılar seçilip Fransa'da
bir orkestra kuruluyor.
Ve orada iki ay Akdeniz Gençlik Orkestrası. Orada çok iyi hocalar var. Mesela Pierre Amoyal vardı. İşte burada yazıyor Michel Tabachnik. Not aldım ben bunları.
Ruşen Güneş.
Yok, Ruşen Hoca ile ayrı çalıştık. Michel Tabachnik, Pierre Amoyal. Başka çok şimdi aklıma gelmiyor. Önemli burada, insanlarla burada çalıştık.
Bu olarak değil mi?
Yok. İlk gittiğimde Tutti sanatçı. Yani orkestra sanatçısı olarak orada şey yaptım. Çalıştım. İkinci sene gittiğimde grup şef yardımcısı olarak çalıştım.
Tamam,
hatta çok Barbara Hendrix'e çaldık. Orada yaklaşık iki ay bir provalar yapıyorsunuz. Bir zaten onu veriyorlar size bir program. O programı takip ediyorsunuz. Ve orada yapılan provalar sonrasında da Fransa'nın çeşitli şehirlerinde konserler yapıyorsunuz. Ama şimdi bu şimdi böyle baktığımız zaman düz ve normal bir şey gibi görünüyor. Fakat orada alınan kazanımlar o kadar
büyük. Şimdi onu diyecektim.
Çok önemli. Bir kere ben buraya gittiğimde 19 yaşındaydım.
Ne kadar genç.
Çok genç bir yaş. Ve orada yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 10-12 kişilik bir Türk grubuyduk. Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Orada yaptığınız her hareket çok önemli. Davranışınızdan, disiplininizden çalışmanıza kadar. Ve orada yurt dışında olmak, oradaki birçok yabancı ülkeden gelen insanlarla kaynaşmak, onlarla aynı müziği yapmak. Ya bu korkunç bir şeydi. Yanımda mesela bir Fransız, Elise diye bir hanımefendi oturuyordu. Bak nasıl unutmamışım. Çünkü çok güzel paylaşıyorduk. Mesela o kadar güzel hissediyoruz ki çalarken. Yani o Fransızca düşünüyor. Ben Türkçe düşünüyorum. Önümde bir tane Faslı bir çocuk var. O hatta onun bir esprisi var. Bilmiyorum. Anlatayım mı? Mesela bittiği zaman konser ne olur? İşte congratulations, thank you falan filan. Bu Faslı olan maşallah maestro maşallah derdi.
Çok güzel.
Tabii canım. Çıkmış adam maşallah maşallah. Ne diyor diyorum maşallah. Onlar öyle söylermiş mesela. Yani bu tür şeyler vardı. Onlarla kaynaşmak çok keyifliydi ve bu işte hocalarla da birlikte oturup master class'lar falan yapıyorsunuz. Ya onlar hem orkestracılık deneyim olarak oradan kazanımlarımız çok yüksek oldu.
Orkestracılık olsun, çalıcılık olsun. Ondan ötesi ilk vurguladığınız şey çok önemli. Ben de talebelerime hep bunu söylüyorum. Özellikle mesleki anlamda yurt dışına, özel çıkışlar da dahil ama asıl mesleki anlamda yurt dışına herhangi bir nedenle çıkışlarında gümrüğü geçtikten sonra artık siz değilsiniz.
Değilsiniz.
Siz doğru. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız. Ülkenizi temsil ediyorsunuz. O yüzden kılık, kıyafet, hal, tavır her şey çok önemli.
Kesinlikle.
Talebelerime sürekli öğütlediğim budur.
Tabii. Yani bir de sanatçı kişiliğinize gidiyorsunuz orada.
Tabii ki.
Ayrı bir artı koyuyor işin içine o. Yani zaten bir birey olarak yurt dışına çıktığımız zaman çok farklı kendimize orada dikkat etmemiz gerekir her şeyimize. Ama bir de sanatçı kişiliği olduğu zaman bizim yine bir rahmetli andık bugün değil mi?
Evet.
Hay Allah. Ahlak dersi hocamız. Hemen bir konservatuvar müdürlüğü de yapmıştı.
Muharrem Bey mi?
Hayır değil.
Muhsin hocamız.
Muhsin hocamız.
Nurlar içinde yatsın.
O bize şunu söylerdi. Bakın çocuklar siz sanatçı olacaksınız. Şunu öğretirdi bize. Bir kitabı deftere işte tabak, çanak, çatal nasıl tutulur?
Evet. Benim de hocamdır.
Evet. Abi. Önemli bir yere gittiğiniz zaman devlet erkanı olsun. Böyle özel yerlere gittiğiniz zaman bir çatal tutuşu, bir yemek yeme adabını bile sizin
hangi
öğrenmeniz gerekiyor.
Hangi çatal, hangi yemek yöneticisi?
Adab-ı muhaşeret.
Adab-ı muhaşeret dersi. Evet.
Kollarımızı masaya dayamayacağız. Böyle bileklerimizden itibaren.
Aynen öyle. Yani çok üst düzey bir eğitim vermişti bize. Kesinlikle. Bu konuda. Bunlara bile dikkat etmek tabii. Gerekiyor işte yani sonuçta.
Bu çok önemli bir eğitim.
Evet. Nerede kaldık?
Yine müzik.
Yine mi?
Yine müzik. Yine
ya
müzik.
Hiç müzikle biz aram yoktur ama.
Yine müzik yapalım. O eşsiz değerli.
Efendim ne demek beni böyle bir.
Benim için hakikaten çok önemli. Şunu söylemeye çalışıyorum. Buyurun. Ben müziklerini yaptığın oyunlardan birkaç tanesini izledim. Göğsüm kabara kabara. Aman. Çünkü benim canım kardeşim.
Biz hep karşılaşıyoruz hatırlıyorum.
Ama hakikaten o kadar çok bütün sürleşmiş mi diyeyim, nasıl Türkçeyi söyleyemedim.
Metinle örtüşmüş.
Metinle örtüşmüş. Nasıl bir araya gelmiş, nasıl, yani çok etkilendim. Hakikaten çok etkilendim müziklerinden.
Sağ olun, çok teşekkür ederim.
Müzikle birlikte şimdi dinlerken birden de izlemeye başlıyorsun. O seni hikayeye doğru yönlendiriyor.
Evet, hikayenin içine sokuyor seni. Daha fazla sokuyor. Yani çünkü çok farklı şeyler de dinlediğimiz için... Bir de tabii ki işin duygusal tarafı var. Sen bizim kardeşimizsin. O yüzden de gururlanıyoruz.
Tamam, yani. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunun demin de konuştuğumuz konularla da ilgili mesela dediğim gibi hayal gücü çok önemli burada. Biz şanslı bir dönemiz. Çünkü biz hayal gücümüzü kullanarak büyüdük. Yani hani şimdi çocuklar çok hayal gücünü kullanamıyor. Maalesef. Her şey önlerinde.
Her şey önlerinde, evet.
Biz yokluktan var ederdik yani. Evet, müzik dedik
ne
değil mi?
Ne dinleyelim?
Hadi şeyi dinleyelim. Dedik ki Kösem Sultan, Deli İbrahim dedik, Yolcu dedik, biraz ağır gittik. Bir de çocuk oyunu yapmıştım ben.
Ay, çok
daha güzel. Neşeli bir şey.
Evet.
Burada da yine oyunculara söylettirmiştim. Mutluluk Gezegeni aldı bir çocuk oyunumuzun müzikleri var. Hadi bunu dinleyelim o zaman.
Dinliyoruz efendim.
Dinliyoruz efendim. Çok şekerdi diğerlerinin
kıpır
üzerine.
Kıpır,
bu da
enerji. Evet, bu biraz cıvıl cıvıl. Evet.
Şimdi bir şeyden söz etmek istiyorum. Çok önem verdiğimiz Ozan'ımız Aşık Veysel'le ilgili bir çalışmam var.
Evet.
Buna çok önem veriyorum. Ozanlarımıza sahip çıkıyoruz. Seviyoruz. Hepsini sevmeliyiz, yapmalıyız. Aynen. Tabii ki başka işler yaptığımız kadar kendi işimizi, kendi kültürümüze de sahip çıkmamızdan yola çıkarak, gereğinden yola çıkarak Bu çalışmanın sürecini bir anlatır mısın? Ne olduğunu, ne bittiği, nereden çıktı?
Evet, şimdi şöyle. Evet, birçok şey yaptık. Bu benim en son, şu anda en büyük proje hayalimden biri diyeyim daha doğrusu. İşte bu hayallerden birisi de şu. Yani devlet oper ve balesi sanatçısıyım. Ve devlet oper ve balesinde bir ya. Eser sahneliyoruz. Ve bunun müziklerini de ben düzenliyorum ve besteliyorum. Bu zaten cümle olarak beni benden alıyor.
Çok hoş bir şey gerçekten.
Benim için ayrı bir özelliği budur.
Bizim için de çok gurur verici arkadaşımız olarak.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hep böyle arkadaşlarım gelip kendi eserlerini getirirler mesela. Biz çalarız. Bundan gurur duyardık. Şimdi benim bunu yapmış olmam beni çok,
çok
mutlu etti.
Çok anlamlı.
Bu şöyle bir süreçti. Birim Dans Tiyatrosu diye bir birim vardır bizim kurumumuzda. Bu Birim Dans Tiyatrosu'nun en büyük amacı ve kurulmasındaki sebep de hepimizin bildiği gibi bale dansı, bale sanatı, dans sanatı futbolcular gibidir. Belli bir yaştan sonra
evet.
Biliyorsunuz.
Ömrü kısa. Maalesef.
Tabii futbolcular gibi kazanmıyorlar. Ayrı konu.
Şimdi de o taraf var.
Ondan sonra. Ve belli bir yaştan sonra da tabii sahneye çıkmalarında bir yaştan dolayı ve teknik olarak olmadığı için bu sanatçıların belli bir yaş ve üstünün de performans göstermesini sağlayacak bir birim kuruldu. Ve bu birime de Birim Dans Tiyatrosu dendi. Bu Birim Dans Tiyatrosu'nda Sayın İhsan Bengiyer abimiz dedi ki ya Murat, Aşık Veysel yapmak istiyorum ben. Hem dans, hem müzik, hem tiyatral. Hayırlı olsun abi dedim. Nasıl yapalım? Bunu dedi, gel dedi müziklerini senle çalışalım. Hem düzenleyelim mevcut türküleri hem de aralara da kendi yapacağımız librettoya göre de işte kendi bestelerini de koyarsın. Nasıl yapalım? Birlikte çalışalım dedi yani kısacası. Dedim abi çok güzel de Aşık Veysel yapıyoruz ya. Lütfen yavaş. Yani ağır bir iş. Kolay değil. Yani bunun altına girmek zor. Hani
derin.
Tamam, bir besteciliğim var. Yeteneklerim var. Birçok şey yapıyorum. Bunların da her zaman yanındayım ama yani kompozitör abilerimiz var. Büyüklerimiz var. Benden çok daha iyi bu işi yapacak arkadaş. Yok Murat dedi. Ben dedi seninle çalışmak istiyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi günler. Dedik tamam. Ne yapıyoruz? Dedi ki işte Dünya Dans Günü vardı 2014'te. Ona dedi bir parça yapalım. Oradan istediler. Ondan sonra dedi bakarız. Ne olsun bu dedi. Uzun ince bir yolda mı yapalım dedi. Bunu dedi kendi hayal ettiği gibi bana anlattı. Ben de oturup bunu düzenledim. Üzerine de kendim çaldım. Ve sahnede biz bunu yaklaşık 8 dakikalık bir performans Dünya Dans Günü'nde çıktık. Opera sahnesinde bunu oynadık. Başkaları da çıktı. Sırayla işte okulun, konservatuvarın öğrencileri çıkıyor. Modern danstan birileri bir şeyler yapıyor. Dünya Dans Günü ya işte dansla ilgili herkes orada bir şey sunuyor. Ya bir alkış koptu arkadaşlar. Ben bile şaşırdım yani. Yapma ya. Nasıl ya? Millet ayakta. İhsan abi dedim ne oluyor ya dedi. Bak gördün mü ne kadar güzel oldu. Ne yapacağız? Bu böyle kalmaz o. O zaman işte yönetim dediler ki bize çok elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Bunu şey yapın. Oyun haline getirin bir saatlik.
Ya.
İşte orada benim yaz tatilim bitti arkadaşlar. Dedim ki bana bu yaz tatil yok arkadaş.
Kolay değil tabii.
Size ben bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten o kadar zor geçti ki benim için. Çünkü yani kolay bir şey değil. Devlet Opera Balesi'nde bir iş yapıyorsun ve Aşık Veysel yapıyorsun. Yani hiç kolay değildi psikolojik olarak. Fakat şöyle düşündüm. Bunu nasıl yapalım? Yaparsın. İşte armonik, bilmem ne, koro, orkestra. Bir güzel bunu bir düzenlersin falan uçar gider tamam. Hayır ben biraz farklı düşündüm bunda. Dedim ki bunu çok naif, çok sade bir düzenleme yapmak istiyorum. Çok sade, böyle çok böyle halkın hemen alabileceği kulağına tarzı bir şey yapmak istiyorum. Yapmak istediğimi söyledim İhsan abi. O da aynen dedi, bu şekilde gidelim. Ve ben bunları, bu türküleri düzenledim. Sonra bunu yönetimimize sunduk. Yönetim, teşekkür ediyorum onlara da. Bir sene bu eser sahnelendi ve gerçekten çok ilgi aldı, ilgi evet. Gördü. Ve bu benim artık bütün bu tiyatro oyunları evet çok güzel ama bu ayrı bir yerdedir. Bu ayrı bir yerdedir. Ve bu konuda hemen şunu da söyleyeyim. Aşık Veysel'in ailesi. Onlara çok teşekkür ediyorum. O kadar destek oldular. O kadar yanımızda durdular ki bu konuda. Ondan sonra halen de durmaya devam ediyorlar. Ve bu projeyi de daha da ileriye taşıyacağız inşallah.
İnşallah efendim.
İnşallah. Zaman akıp geçiyor su gibi. Süremiz doluyor. Aşk Veysel'i mutlaka dinleyicilerimize buluşturacağız, paylaşacağız.
Evet. Evet. Ve onunla ama kapatacağız.
Bunun zaten şimdi dinleyeceğimiz şey sahneden alınma bir. O an canlı temsil esnasında canlı performanstan bir dinleyeceğiz bunu. Evet.
Çok teşekkür ederiz.
Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Için. Dediniz ki hani bir saat 55 dakika ya 55 dakika ne yapacağız ya dedim. Yetmedi bak.
Evet, evet, su gibi aktı geçti.
Çok, efendim bir dahaki programa yine konuğumuz olursunuz. İnşallah. Müzikleri paylaşmaya devam ederiz.
Çok teşekkür ediyorum ben de ayrıca.
Değerli müziklerinizi. Biz teşekkür ediyoruz.
Beni efendim seyircilerle paylaştığınız için.
Bu kadar
seyircilerle diyorum. Bak,
dinleyicilerle
paylaştığınız
için. Bu kadar yaratıcı bir besteciyle, yaratıcı bir arkadaşımızla öyle bir programlar falan yetmiyor. Programlara sığmıyor. Daha hala önümdeki broşürlerin yarısı bitmedi.
Çok konuşacak şanslıyız. Çok şey
var. Efendim belgeyle katıldım. Konuşuyorum ben. Öyle derler ya.
Çok çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim tekrar.
Sağlık. Ne demek. Kırmayıp geldiğiniz için. Demek. Hoşça kalın efendim.
Saygılar.
Hoşça kalın.
Aşık Veysel'i dinliyoruz efendim. Thank you.
Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.